Merhaba değerli izleyiciler. Ahir Zaman ve Yarın Dış Dilli programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Cem Hocam ve Furkan Hocamla birlikte ben karşınızda olacağız. Hocam bugün ne konularımız var?
Bugün her zamanki gibi birçok konumuz var. Çünkü Allah'ı anlatmak, Allah'ı konuşmak, Allah'ın delillerini anlatmak yani insanın konuşmasıyla bitebilecek bir konu değil. Milyarlarca yıl anlatılsa yine milyarlarca yıl tükenmez. Çünkü Allah, şeytan Allah'a sığınma ayette diyor ki denizler mürekkep, değil mi? Karadaki ağaçlar da kalem olsa onun nimetlerini yazarak yine bitiremezsiniz diyor. Ki yazarak bitiremezsiniz diyor. Mesela nimet dediğimiz konu böyle hani direkt soluduğumuz hava, işte yediğimiz yemek gibi böyle bir genellemeyle bile hani genel isimlerle tanımlanacak isimlerden ziyade mesela vücudumuzdaki bir tane aminosit, o da bir nimet. O olmazsa çünkü senin reaksiyonların olmuyor. Vücudun işlevini tam yerine getiremiyor. Gözünün mesela içerisindeki bir tane pigment veya gözün içerisindeki o ışığı algılayan, değil mi, çomak hücreleri mesela, reseptörler, onlar bir nimet. Her biri ayrı bir nimet. Oksijenin sürekli ayarlanıyor olması ve o bakterilerin ve bitkilerin fotosentezle havayı temizleyip sen ne zaman pencereyi açsan tertemiz bir hava geliyor. İçine çekiyorsun havayı, rahat ediyorsun. Bu da bir nimet. Yani insan detaylı düşündüğünde aslında hem gözüne hitap eden, hem kulağına hitap eden, hem koku aldığı zaman güzel kokuların kokusuna hitap eden, burnuna hitap eden birçok nimet görüyor. Birçok nimetle karşılaşıyor. Sadece bunu düşünüp samimi bir şekilde beni yaratan Rabbim çevrede neler yaratıyor, bana neler sunuyor diye biraz böyle dikkatli bir şekilde düşünse bunların sayısını saymakta bile bitiremez inşallah. Mesela geçenlerde Ankara'ya biliyorsunuz bir dolu yağmuru oldu. Yani Haziran ayında en son anneannem hatırlıyor. 60-70 evet. Sene önce bir yağış olmuş. Yani ahir zamanda yaşadığımızın ve bu dönemdeki doğa olaylarına da bu da bir örnek olarak gösterilebilir. Çünkü bu zamanda oluyor ve enteresan, büyük bir olay. Şimdi bu dolu yağışı, şimşek ve gök gürültüsünün, değil mi, oluşumla evet. alakalı bir sunumla başlayabiliriz.
Evet, aynen öyle. Gerçekten bunları tabii bilimsel olarak öğrenmek çok daha önemli. Yani bilimsel olarak öğrenip bunların ne kadar mucizevi olaylar olduğunu görebiliyoruz. Onunla ilgili bir sunumumuz var. Slaytlarımız gelirse. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökten içinde dolu bulunan dağlar indiriverir. Onu dilediğine isabet ettirir de dilediğinden ona çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecektir. Ayette şimşeğin doluyla olan ilgisine dikkat çekilmekte. Dolunun şimşeğin oluşumundaki etkisi araştırıldığında ayette önemli bir meteorolojik gerçeğe işaret ediliyor. Meteorology Today, yani günümüzde meteoroloji adlı kitapta dolu ve şimşeğin oluşumu ile ilgili şöyle bir yorum getiriliyor. Aşırı soğumuş damlacıklardan ve buz kristallerinden oluşan bir bulut bölgesinden dolu düştükçe bulutlar elektrik yüklenir. Sıvı halindeki damlacıklar da dolu taneleriyle çarpıştıklarında temas anında donarlar ve potansiyel ısılarından kaybederler. Bu, dolunun yüzeyinin buz kristalinin çevresinden daha sıcak kalmasını sağlar. Dolu, buz kristaliyle temasa geçtiğinde ise önemli bir olay gerçekleşir. Elektronlar daha soğuk olandan daha sıcak olana doğru akarlar. Bunun sonucunda da dolu negatif yüklü olur. Aynı etki çok soğumuş su damlaları bir dolu tanesiyle temasa geçtiğinde ve pozitif yüklü çok küçük buz parçaları kırıldığında da olur. Daha hafif ve pozitif yüklü parçacıklar hava akımıyla bulutların yukarı tarafına doğru taşınırlar. Negatif yükle kalan dolu bulutun aşağı kısmına doğru düşer. Böylece bulutun aşağı tarafı negatif yüklenir. Bu negatif yükler yıldırım olarak yeryüzüne doğru deşarj olurlar. Bu bakımdan dolu yıldırımın oluşumunda ana etkendir. Su damlasının yukarı doğru hareketinde donma yüzeyine gelmesiyle su damlası donar ve düşerken başka damlacıklarla çarpıştıkça üzerine buz yüzeyleri eklenir. Bu şekilde buz oluşur. Evet, devam ediyoruz bununla ilgili. Aşağıdaki ayette ise yağmur bulutlarının şimşeklerle olan bağlantısına ve bu oluşumların sıralamasına dikkat çekilmiştir ki bunlar da bilimsel bulgularla tam bir paralellik içindedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ya da karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşeklerle yüklü, gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Yağmur bulutları 25.6 kilometre kare ile 256 kilometre kare genişliğinde 9.000 ile 12.000 metre yüksekliğindeki çok büyük kütleler halindedirler. Bu olağanüstü kalınlıktan ötürü bu bulutların tabanları da karanlıktır. Güneş ışınları bulutu oluşturan su ve buz parçacıklarının çok fazla miktarda olmasından dolayı geçiş imkanı bulamazlar. Bu yoğunluk dolayısıyla yeryüzüne bu bulutlar arasından çok az miktarda güneş ışığı ulaşır. Ve bu yüzden yeryüzünden bakan bir kişi bulutu karanlık olarak görür. Bulutun üst kısımlarında ise karanlık daha azdır ve yeryüzüne yaklaştıkça karanlık daha artar. Karanlığın ardından ayette dikkat çekilen gök gürültüsü ve şimşeğin oluşum aşamaları ise şöyledir. Yağmur bulutlarının içinde elektrik yüklü birikimi oluşur. Bulutlardaki bu elektriklenme, donma, damlacıkların bölünmesi, temas sırasındaki elektriklenme gibi süreçler sonucunda oluşur. Bu tür bir elektrik yükü birikimi, araya giren havanın onları izole edemeyecek duruma gelmesiyle büyük bir kıvılcım pozitif ve negatif alanlar arasında deşarj olur. Zıt yüklerle yüklü iki bölge arasındaki voltaj 1 milyar volta ulaşabilir. Kıvılcım bulut içinde de oluşabilir. Pozitif yüklü bir alandan negatif yüklü bir alana doğru iki bulut arasında akabilir. Veya bir buluttan yeryüzüne doğru boşalabilir. Bu kıvılcımlar göz kamaştıran şimşek çakmalarını oluşturur. Şimşek hattı boyunca ulaşan elektrik yükündeki bu ani artış çok yüksek ısılara, yani yaklaşık 10.000 santigrat derece sebep olur. Bunun sonucunda havada ani bir genleşme olur ve çok büyük patlama sesi olarak açığa çıkan gök gürültüsü oluşur. Görüldüğü gibi yağmur bulutunda sırasıyla karanlık tabakalar, şimşek olarak bilinen elektrik yüklü kıvılcımlar ve gök gürültüsü olarak bilinen patlama sesi oluşuyor. Modern bilimin bulutların oluşumu, işte gök gürültüsü ve şimşeğin sebepleriyle ilgili tüm söyledikleri Kur'an ayetlerinin tüm tarifleriyle uyum içerisinde. Yani Kur'an'da anlatıldığı gibi şimşeklerin oluşumunu, işte doluyu, bunların hepsini görmekteyiz. Burada da gerçekten işte 1400 yıl öncesinde işte bilimin daha yeni keşfettikleri şeylerin Kur'an'da yer alması ne kadar bir mucize olduğunu görüyoruz burada hep. İşte bahsettiğimiz işte 10.000 santigrat dereceler, bulutların oluşumu için yüzeyden, yüksekten gelen donmalar. Bunlar çok önemli şeyler ve Kur'an'da bunlar tarif ediliyor. Aynı şekilde de görüyoruz bunları bilimsel olarak da anlatıldığını, şekillendirildiğini.
Evet, konuştuğumuz rakamlar ama çok büyük.
Evet, aynen.
10.000 derecelerden bahsediyoruz. Kilometrelerce yukarıdaki bir oluşumdan bahsediyoruz. Ve oraya mesela zaten bulutların oluşumu denizlerdeki su kabarcıklarının içerisindeki küçük su taneciklerinin yukarıya taşınmasıyla bulutlar oluşuyor en başında. Gibi bayağı büyük rakamlarla hesaplanan jeolojik olaylardan sonra olan bir şey dolu. Ama yani çok büyük rakamlar konuşulması ve çok büyüklükte mesela ısı ve elektriğin açığa çıkmasına rağmen dünyada yaşam dengesini bozabilecek bir hadise olmuyor. Mesela zaman geliyor, deprem de oluyor yeryüzünde. Zaman geliyor, yanardağ da patlıyor. Bunlar da çok büyük olaylar ve yeryüzünde büyük değişikliklere yol açıyor. Çünkü çok büyük bir kuvvetin açığa çıkması söz konusu. Ama yaşamın dengesini bozacak bir şey olmuyor. İstediği kadar yağmur yağsın, şimşek çaksın. Biz canlıların nesillerinde bir azalma, tükenme veya herhangi bir kargaşa durumu gözetliyor muyuz? Hayır. Ama bayağı büyük bir hadise. Aynı şekilde buna benzer birçok doğada cereyan eden coğrafik olaylar var. İşte bunların hepsinin aslında bir dengeyle yine Yüce Allah tarafından yaratıldığını, bir düzen içerisinde rüzgarların estirildiğini ayette söylendiği gibi, değil mi? Yağmurların dünyaya belli bir ölçüyle indirildiğine ve bütün bu canlıların, yaşam formlarının hepsinin bu olaylarla birlikte düzen içerisinde yaşamına devam ettiğini görüyoruz.
Evet.
Bir aykırılık var mı? Yok. Tamam, çok büyük rakamlar hakikaten. Mesela şimdi yıldırım yere çarpıyor. O cihetteki birçok canlını da mesela öldürüyor. Mesela yıldırım çarpınca ölen insanlar da oluyor.
Evet.
Ama böyle kontrolsüz bir mekanizma olsa mesela yağmurların veya bulutların veya dolunun oluşumu, o zaman bize böyle külçe gibi yüksek doluların sürekli yağdığı yerler görürüz. Çok yüksek çapta elektrik kaçakları, mesela elektrik çok 10.000 voltlardan bahsediyoruz ve sürekli bu oluşuyor. Ama bunlar böyle kontrolsüz bir şekilde çarparak Yani her sık sık böyle sürekli şehirler içerisinde birçok insanın ölmesine veya maddi hasara yol açabilecek kazalar yol açmıyor. Çok nadir oluyor. Nadir olmasının göstergesi de bizi yaratan Allah'ın bize kendisini hatırlatması ve rahmetinden dolayı da bizi koruması. Yoksa sürekli yıldırım çaksa ne olur? Ve sürekli büyük dolular yağsa ve dolunun büyüklüğünün belli bir limitin üstünde olduğunu düşünelim.
Yaşanmaz hale gelir.
Yaşanmaz hale gelir. Arabaları, evleri kullanılmaz hale gelir. İnsanlar çok büyük zorluk içerisinde kalır. Değil mi? Evet. Ya kutuplarda bile yaşayan insanlar var. Orada bile, yani buzun içinde yaşamasına rağmen bu tarz büyük hayatı çok müşkül duruma sokacak doğa olaylarına hiçbir zaman biz tanık olmuyoruz. Evet. İşte bu Allah'ın bir rahmeti, Allah'ın bize bir göstergesi. Hem orada çok büyük bir gücü biz görüyoruz. Bir gök gürüldüyor değil mi? Gümbür gümbür elhamdülillah. Orada bir güç insan hissediyor böyle bir korkuyla birlikte.
Zaten diyor ya, zıt kutuplar arasında yaklaşık 1 milyar volta çıkabilecek bir güçten bahsediyoruz. Kuvvetten
1 milyar volt.
Evet aynen öyle. Yani ne kadar büyük, yani kontrol edilemediğini düşünün bu gücün. Dünyayı tamamen dağıtacağını, yok edeceğini zaten görebiliriz, anlayabiliriz burada.
Evet, atmosferde ne zaman hava şartları bozuk olsa bir uydularda veya çeşitli haberleşme cihazlarında bazı algı sinyal bozuklukları olur. İnsanların haberleşmesi sekteye uğrar. Şimdi bu söylediğim şeyle alakalı bakterilerle, birbirleriyle iletişim halinde olan bakterilerle ilgili bir sunum şimdi göstereceğim. Yani bu tek hücreli canlılar da kendi arasında bir iletişim halinde, haberleşme, bir çeşit diyalogları var. Nasıl insanların konuştuğu diller oluyor ve diyalog içerisinde çeşitli ihtiyaçlarını birbiriyle karşılıyorlar. Aynı şekilde bakteri dediğimiz tek hücreli canlıların da muhakkak birbirleriyle konuştuğunu, haberleştiğini görüyoruz. Şimdi sunumumuzu başlayabiliriz. Şimdi birbirleriyle konuşan bakteriler dediğimizde bakteriler düşmanlarını veya yiyeceklerini görmek için sonar benzeri sistemler ve konuşma balonları kullanırlar. Gözleri kulakları yok ama çevresinde ne olduğunu çok iyi biliyor bakteriler. Bunun ne olduğunu öğrenip bilip çevresindeki bakterilerine haber verebiliyorlar. Bakteriler arasında inanılmaz paket sistemi kimyasallarla kurulan iletişimden çok daha farklı bir biçimde sinyaller kullanarak oluşur. Bunlar bir takım mesajlar içeren baloncuklar biçimindedirler. Bakteriler birbirlerine bir kısmı dostluk mesajı, bir kısmı ise bomba taşıyan paketler yollarlar. Paket yapıyor, kendi içine gönderiyor. Bu inanılmaz paket sistemi kimyasallarla kurulan iletişimden çok daha farklı bir biçimde sinyaller kullanarak oluşur. Bunlar bir takım mesajlar içeren baloncuğa benziyorlar. Çünkü bunu bakteri kendi vücudunda üretip bunu bir kesecik haline getiriyor ve dışarıya gönderiyor. Ama paketin içinde ne olduğu belli değil. Düşmansa karşıdaki onu dost bir madde zannedip içine aldığında zararlı, onu baskılayan bir sisteme dönüşüp onun metabolizmasını ya öldürüyor ya da yavaşlatıyor. Veya dostluk mesajı içeriyor hakikaten. Bak diyor, burada yiyecek var, hadi hep beraber yiyecek yiyelim diyor. Baya baya haberleşiyorlar. Bakteriler bu mesajları ince bir bakteri zarı ile paketlerler. Paketler baloncuk benzeri kabarcıklar şeklindedir. Ve bu kabarcıklar yerine göre bakterilerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlarlar. Veya o anın ihtiyacına göre düşmana bomba paketi şeklinde toksin gönderirler. Bakteriler bu mesajları ince bir bakteri zarı ile paketlerler, söylediğimiz gibi. Paketler baloncuk benzeri, hani suyun içerisinde olan kabarcıklar var ya, ona benzer kamufle olmuş bir şekilde dışarı gidiyorlar. Ve bunların bir kısmı dostluk, bir kısmı da toksin taşıyan maddeler. Bakterilerin oluşturduğu paket arkadaşlarıyla iletişim kurmasını sağlarken düşmanları da bunun karşılığında bir zarar görerek ortadan kalkmasına vesile oluyorlar. Tek hücreli bir mikroorganizma bütün bunları düşünebilir, deneyip öğrenebilir ve kendi türünün tüm üyelerine anlatabilir mi diye soruyoruz. Tek hücreli diyoruz. Bir hücre. Bizim vücudumuzda, bir hücrenin boyutunu anlamak açısından söylüyorum, 100 trilyon tane hücre var. 100 trilyon. Birin yanına, 100'ün yanına ne yapıyoruz? 9 tane daha. 12 tane daha sıfır koyuyoruz. 100 trilyon tane hücrenin oluşturduğu bir canlıyız biz Allah'ın izniyle. Yani bizim 100 trilyonda birimiz kadar bir büyüklükte canlıların dışarıdaki ortamın ne olduğunu bilip ona göre paketçik hazırlayıp isterse haber, isterse de zehir bomba gönderen Bir canlıdan bahsediyoruz. Evrimciler buna diyor ki, kendi kendine doğa tesadüflerle bunları yapmıştır diyen evrimciler diyorlar ki, dünyanın en basit formları tek hücreli canlılardır. Ve yaşam onlarla ilkel bir biçimde başlamıştır diyorlar. Yani tesadüfen bu bakterinin ilkel olarak, bunun ilkel olduğunu söylüyor, oluştuğunu söylüyorlar. Halbuki biz bakterinin sadece şu an bir özelliğini konuşuyoruz. Ki burada birçok proteinin işlev aldığını görüyoruz. Protein nedir diye baktığımızda bayağı ciddi binlerce veya yüz binlerce ayrı nükleik asitin dediğimiz kimyasal malzemenin iplik üzerine geçirilmiş tesbih tanesi gibi bir araya getirilip oluşturduğu harf, bir alfabe, bir şifrenin okunarak üretimi yapılıyor ve proteinler oluşuyor. Böyle bir şifreden bizim karşımıza hep anlamlı, çok ileri teknolojik ve hayati fonksiyonlarını icra eden sistemler çıkıyor. Kim yapıyor bunu? Evrimcilerin ilkel dediği tek hücreli canlılar. Peki 100 trilyon tane hücremiz var bizim. Biz onun 100 trilyon katı büyüklükteyiz. Beynimiz de var. Onun beyni de yok. Biz aklı demiyoruz, görebiliyoruz. Gördüğümüzün ne olduğunu biliyoruz. Konuşuyoruz. Bilmediğimiz bir şeyi de gidip öğrenebiliyoruz. Allah bize böyle öğrenme kabiliyeti de verdi. Vermiş vaziyette. Ve şu an geldiğimiz teknolojik seviye insanoğlunun ulaştığı Allah-u Alem en yüksek teknolojik seviye. Bayağı ciddi teknolojik keşiflerin zirvesinde yaşıyoruz şu anda. Peki bir tane protein molekülünün yarısını yapabiliyor muyuz? Hayır. Peki bakteri bunu yapabiliyor mu? Basit diyorlar ya. Bu ilk oluştu, çok basit. Suyu karıştır, içine şeker at, mesela bakteri olur diyor. Yağmur yağsın, biraz da elektrik, biraz da ısıt altını, tamam. Bak bir sürü bakteri olduğunu göreceksin diyor. İlk evrimciler 1800'lü yıllarda. Bakıyoruz biz, hiçbir bakterinin kendi kendine oluşmadığı gibi organik moleküller bir arada olsa bile istediğimiz ısı ve ışığı da versek, elektriği de versek bunların anlamlı protein zincirleri oluşturduğunu hiçbir zaman gözlemlemiyoruz. Gözlemlemediğimiz gibi biz sıfırdan bilinçle müdahale edip yapalım deyip mesela binlerce amino asitten oluşan, yani bin amino asitten oluşan bir protein zinciri yapalım dediğimizde de yapamıyoruz. Biliyoruz şifresini, hangi maddelerden yapıldığını biliyoruz ama bir araya getiremiyoruz. Çünkü proteini de proteinler yapıyor. Ve bunların hepsi ihtiyaç olunan ısıdan, mesela katalizör diye bir konu var kimyada. Katalize etmek reaksiyonları. Bu nedir? Bir reaksiyonun olması için gereken bir eşik değeri oluyor. Reaksiyon, aktivasyon enerjisi oluyor. Bu enerji mesela diyelim ki 100 derece sıcaklık istiyor. O reaksiyonun olması için. Mesela protein, iki proteinin birbirine bağlamak için amino asiti. Oradaki aktivasyon enerjisi enzim olmasa mesela 100 derece sıcaklık istiyor diyelim. Örnek olarak söylüyorum. Fakat oraya bir enzim geliyor. Yine bir protein geliyor. Ve ihtiyaç olunan ısının 100 derece değil de 36 derecede olmasını sağlıyor. Evet. Burada bir mucize var. Çünkü molekül dünyanın bütün kimya kurallarını bilip müthiş bir uzmanlık sergiliyor. Ve ihtiyaç olunan enerjinin çok az bir kısmıyla reaksiyonun olmasını sağlıyor. İşte bizim vücudumuzdaki bütün reaksiyonlar eksiksiz enzimlerle sağlanıyor. Eğer enzim dediğimiz kimyasal bu katalizörler olmasa, yani normalde doğada bıraktığında yüzlerce derece sıcaklık isteyen reaksiyonları enzimler kataliz edip bizim vücudumuzda yapmasa, bırakın böyle 100 trilyonluk insan vücudunu, bir tane bakteri bile hayatta kalamaz. Ve bu katalizleme işlemi en başından beri olmalıdır. Bir kademe sonra siz işte 200 derecede bu reaksiyonu devam edin. Ben kataliz yapacak proteini şu an mutasyonla uğratıyorum, bir gün bulacağım. Ondan sonra biz hücreyi oluştururuz. Şimdi siz tek başına devam edin gibi bir mantık yok doğada. Değil mi? Şakası yok bunun. Eğer varsa sistemin, sağlıklı sistemin, yaşarsın. Yoksa ölüyorsun. Ölürsün yani. Evet. Hangi mesela diyelim ki çok büyük bir yara aldı diyelim bir canlı. Karnı olduğu gibi yarıldı. Organları dışarı saçıldı. Yaşayabilir mi? Yaşayamaz. İşte mutasyon da, mutasyon dediğimiz mekanizmanın da proteine yaptığı bu. Parçalıyor, tahrip ediyor, yıkıyor. Ondan sonra onun anlamlı bir şekilde hayatına devam etmesi olmuyor. Yani Siz bir tane şeye, benzinle çalışan arabaya istediğin kadar ham petrol koy yani. Sürekli ham petrol bas. Sonra araba çalıştırmayı dene. Araba evet bir çalışmaya çalışır, iki çalışmaya çalışır. Artık üçüncüde motorun bütün kısımları tıkanır ve çalışmaz hale gelir. İşte bilgi ve doğru bilginin uygulanması ve uygun sistem dediğimiz konu bu. Eğer uygun protein, uygun katalizör, uygun ısı ve uygun malzemeler varsa sistem işliyor. Yoksa yanlış malzeme kullanırsan sistem ne kadar düzgün şekilde olursa olsun araba örneğinde olduğu gibi çalışmıyor. Olmuyor. Onun için doğada her an her saniye uygun malzemenin uygun koşulda uygun yerde muhakkak olması gerekiyor. İşte bu yüzden Allah yaşamı bize mucize olarak gösteriyor. Yani hayat dediğimiz konu normalde mucize. Bizim gördüğümüz şey mucize. Haddi zatında gördüğümüz, gözlemlerken duyularımızın zaten algılayıp bu dünyayı beynimizin içerisinde görmesi de bir mucize ama zahiren bize gösterilen görüntülerdeki bu sistemlerin her birinin ayakta kalması her saniye çok açık bir mucize. Yoksa yani kaos denen bir kelime var karışıklığı ifade eden. Evrimcilerin iddia ettiği teori eğer doğru olsaydı o zaman dünyanın her yerinde bu tarz bir şeyler olması gerekirdi. Yani düzensizliğin içerisinde sürekli bir karmaşanın hakim olduğu, rastgeleliğin hüküm sürdüğü değişik bir dünya olması gerekirdi. Ya ama biz yani bak biraz değil, bir kısmına değil, az büyük bir kısmına değil. Yaşamın, dünyanın ve kainatın tamamında eksiksiz mükemmel bir sistem görüyoruz. Ve bunun 1400'lü yıllarda Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın ayetinde bildirdiğini görüyoruz. Allah birçok ayetinde düzenden, sistemden, uyumluluktan bahsediyor. Dünyayı ve kainatı gözlemlediğimiz her şeyi bu şekilde yarattığını söylüyor. Peki 1414 asır önce Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de yazılan bu bilgi, bakın bu çok büyük bir konu. Çünkü kainatın tamamının bilgisini gerektirir. Ve teknoloji ilerledikçe bizim gözlem yaptığımız her noktada tek hücrenin içinde, dışında, bütün canlılarda, kainatta, sistemde, atmosferde, okyanusun dibinde her yerde muhakkak uyum ve sistem görüyoruz. Öyle bir karmaşa, öyle bir kendi kendine oluşum hiçbir yerde ve hiçbir zaman gözlemlemiyoruz.
Zaten vücudumuza ve doğaya baktığımızda mükemmellik görüyoruz. İşte vücudumuzdaki moleküllere, doğadaki olaylara baktığımızda hep oluşumun gerçekten mükemmel olduğunu görüyoruz. Ufak bir parçanın eksikliğinde onun çalışmayacağını görüyoruz zaten. Atıyorum işte moleküllerden bahsediyoruz, atomlardan, insan vücudundan. O moleküllerden bir tanesi yanlış olsa, ya da yanlış programlansa, yanlış düzenlense başka bir şeye dönüşüyor zaten. O olmuyor, bahsettiğimiz şey olmuyor, başka bir şey oluyor. O şekilde de vücut zaten, vücut ya da doğal dünya devam edemiyor, sürdüremiyor hayatını. Bu evet. Doğal can, yani bitkiler için de böyle, diğer canlılar için de böyle.
Çok doğru. Yani hepsinin birer görevi var, ayrı ayrı birer görevi var. İşte bakteriden bahsettik. Mesela bakterinin görevi sadece o. Virüsün görevi işte hastalık, insan vücudunda hastalık, tahribata yol açmak. Bizim moleküllerimizin ayrı ayrı görevleri var, atomların. Sistemimizi çalıştıran İşte sindirim sistemimizi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi hepsi ayrı ayrı işliyor. Muazzam bir şekilde işliyor. İşte mesela az önce bahsettik. İşte hipofiz bezi var mesela. İşte enzimleri ve hormonlarla ilgili mesela sistemde bir rol sahibi falan. Yani hepsinin ayrı ayrı rolleri var ve şuursuz olan, akılsız olan moleküller bunu gerçekleştiriyor. Yani baktığın zaman işte mükemmellik aslında orada. Yani insanın fiziki özelliğine baktığın zaman yine her insan için muazzam estetik var, işte simetri var, altın oran var. Tamam doğru bunlar. Fakat bir de yani içine baktığın zaman işte bitkilerin güzel kokuları var. Baktığın zaman insanın içini açıyor. Ama onun da içinde mesela insanın yaşamasını kolaylaştıran da değil hatta. Yaşamasını sağlayan, diğer türlü yaşam olmaz çünkü. Fotosentez yapmaları. Tabii. Başlı başına yine hani o da bir mucize. İnsanın içindeki bu sistemler başlı başına mucize. Yani biraz daha derine indiğimiz zaman zaten bunları görüyoruz yani detayını.
Evet. Tek hücrelerden bahsettim. Bir sunumumuza devam edelim o zaman. Bakteri zarından çıkan ve etrafını saran kabarcıklar, bu bakterilerin ürettiği vesiküllerden bahsetmiştik. Bunlar bir kısmı dost haber içeriyordu, bir kısmı da toksinik madde. Yani bomba gibi, torpido gibi bir şey. Bakteri zarından çıkan ve etrafını saran kabarcıklar, yani bu vesiküller, yani bu mesajlar, düşmanları tarafından adeta bir bakteri topluluğu olarak algılanır. Bakteri de bu sırada toksin bombardımanına geçecek vakit kazanmış olur. Göndermiş olduğu ilk önce paketlerden sonra. Bakteri bu paket sistemiyle bir başka koruma yöntemi daha elde eder. Bakteri zarından çıkan ve etrafını saran kabarcıklar düşmanları tarafından normalde ne olduğu belli olmayan ama bakteriye benzediği için bakteri şeklinde, bakteri özelliği gösterdiği için bakteri olarak algılanan canlılar onun bakteri olduğunu düşündüklerinden dolayı bir vakit kazanıyorlar. Peki bakteriye zarar verecek olan mikroplar bakteride böyle bir mekanizma olduğunu nereden tahmin edebilirler? Yani bakteriye zarar vermek istediğin zaman bakteriye kendisinin dost gibi gösterip daha sonra da ona alttan zehri verip onu oradan yok edecek sistemi nereden bilirler diyor. Çünkü bakterinin dış ortamdaki canlının ne olduğunu algılayacak herhangi bir algılayıcı organeli yok. Yani onun kimliğini belli edecek ve onun dost mu düşman mı ve ne işe yaradığını, hatta vücut kimyasını öğrenecek bilgisi yok. Fakat onu tam biliyor. Yani hiç mesela biz gözümüzü kapatıp kulaklarımızı da kapatalım. Suyun içine dalalım. Ve suyun içerisinde çevremizde ne olduğunu söyleyelim. Haber verelim. Diyelim ki mesela 3 metre ileride bir cisim var. Ne olduğunu söyle diyelim. Söyleyemezsin. Söyleyemediğin gibi dost mu düşman mı şekline, onun vücudu nasıl çalışır, ben onu yok etmek için sentez yapacağım falan, bunları üreteceğim, onu yedip yok edeceğim veya ona haber mesajı göndereceğim. Böyle bir şey söyle biz yapamayız. Yani böyle bir şey olamaz. İnsan bunu yapamıyor. Bakteri yalnız bunu 3,5 milyar yıldır Allah'ın izniyle yapıyor. İşte bu bir mucize. Allah Ankebût suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sığınırım. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah ahiret yaratmasını ya veya son yaratmayı yani de inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Tüm bu soruların cevabı bizlere mükemmel yaratılışı işaret etmektedir. Başka bir açıklaması olamaz. Şimdi mükemmellikten bahsettik, hatasızlıktan bahsettik. Şimdi onunla ilgili bir canlı var, onu göstermek istiyorum. Bir dakika, pardon. Gecko bu. Onu biraz sonra mı göstereyim? Şimdi oldu. Gecko dediğimiz bir canlı var biliyorsunuz. Daha önce de birkaç defa bahsetmiştik. Parmak kadar uzunluğunda bir kertenkele. Bu da bir canlı. Onun da genleri var. Aynen bakterilerde olduğu gibi. O da protein üretiyor. Kendi bilincinde değil ama vücudunda da proteinler var. Enzimler var, kemikler var, sinir sistemi, kas sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi, bütün sistemleri var. Onlar da hücreler tarafından yapılıyor. Onlarda da proteinler var. Aynen insan bedeninde ve diğer canlıların bedenlerinde olduğu gibi. Fakat bakın şimdi nasıl bir muazzam, hatasız bir teknolojisi var. Bunu şimdi biraz sonra göstereceğim size. Şöyle yapalım. Ben bunu direkt şu tarafa alayım. Birkaç saniye sürer. Evet, kontrol ederiz. P'ye çıkarırız. Gösterebilecek mi bilmiyorum ama şimdi P'ye bastığımda olmadı. Neyse. Başka ikinciye de göstereyim inşallah. Hatasız ve mükemmelliğin insanın aklına, hayaline gelmeyen teknolojilerin canlılarda olduğunu görüyoruz. İşte bu çok acayip bir sistem. Yani biz daha DNA'daki şifrenin ne olduğunu biz daha yeni öğrenirken, DNA'daki şifrelerden çıkan proteinlerin ne işe yaradığını yeni öğrenirken, bundan tamamen müteşekkil canlılarda öylesine detaylı ve muazzam yapılar var ki hayret ediyoruz. Hayret ediyoruz. Yani canlı yaşaması için gerekli mesela ne var? Yemek yemek, solunum yapmak, üremek. Ama muazzam ses, akustik düzende mesela silahlar kullanılıyor. Akustik sesi sıkıştırarak. Onun da videosunu biraz sonra göstereceğim. Veya kumlu toprak, cam toprak, sıvı ıslak toprak ve çamurun içerisinde muazzam tutunup yürüyebiliyor canlı. Muazzam bir şekilde, hatasız. Neyden oluşuyor bu canlı? DNA'dan ve proteinden. E maşallah diyorsun. Nasıl oluyor peki bu doğada diyorsun? İnceleyip baktığında yine aynı bakterilerdeki DNA'nın aynı moleküllerin bunun içinde olduğunu fakat farklı dizimlerde olduğunu görüyorsun. Ve bu farklı dizimlerden, her biri farklı dizilimden her biri ayrı canlı çıkıyor. Kaç tane biliyor musunuz? Kimi bilim adamı diyor ki şu ana kadar 6 milyon çeşit canlı yaşadı. Kim bilim adamı diyor ki 100 milyon çeşit canlı grubu yaşadı.
Tabii bulunanlar sadece bu. Belki doğada hiç bilinmeyen, daha bulamadığımız canlılar da var. Bitkiler var. Hala keşfedilmeyi bekleyen, göremediğimiz.
Evet. Mesela yine uyumla alakalı, bugün uyumdan hep konuşuyoruz. Onunla alakalı sunumumuz var bir tane. Onunla devam edelim. Bu da anne sütüyle alakalı. Bakın mucize karışım diyoruz. Mucize ne demek? Kelime manası. İnsanın yapamayacağı, değil mi? Ancak Allah'ın iradesiyle olabilecek bir şey. Mucize. Bize aşan bir şey. Anne sütünde de mucizevi yönlerini anlatacağız. Lokman suresi 14. ayette şöyle buyuruyor Allah. Biz insana, anne ve babasına onlara iyilikle davranmayı, yani tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorluk, karnına, zorlukla karnına taşımıştır. Onun sütünden ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnızca banadır diye Rabbimiz ayette buyuruyor anne sütü hakkında.
Evet. Şimdi ayeti görünce 2 yıl olduğu yazıyor. 1400 sene evvelden yazıyor. Yakın bir zamanda da bilim adamlarının son araştırmasında bulduk gibi bir haber başlığı. 2 yıl anne sütüyle beslenen çocukların süresi 2 yıl. Yani ondan sonrasında normal dışarıdan alacağı besinlerle devam edebileceğini söylüyorlar. Yani o kadar araştırma sonucunda bulunan şey ve işte 1400 sene önce Kur'an'da geçiyor zaten.
Evet. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerdedir. Ve bebeğin henüz olgunlaşmamış vücut sistemleri için en uygun formdadır. Yani yine hataya yer olmayacak, ayarda olması gereken uygunlukta. Hiçbir hata yok. Anne sütü bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gideriyor. Ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı da, yani bakterilerle insan vücudu her an iştigal halinde, her an bir savaş hakim immün sistemde. Bebekte de bu var. Ama anne sütü bunu engelleyecek özellikle. Allah'ın yaratmış olduğu benzersiz bir karışım. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerde ve bebeğin henüz olgunlaşmamış vücut sistemleri için de az önce söylediğimiz gibi en uygun formda. Günümüzdeki en son teknolojiyle hazırlanan bebek mamaları bile bu mucizevi besinin yerini tutamamaktadır. Yani bulunduğumuz teknolojinin düzeyini düşünelim ve yapamadığımız şeyi düşünelim ve Allah'ın izniyle vücudumuzun ürettiği malzemeyi düşünelim. Biz hiç şuuruna değilken üretilen malzeme, ki bu bir hormonla tetiklenen bir sistem anne sütü. Ne zaman tetikleniyor? Tam çocuk anne karnından doğduktan sonra. Tam o sırada tetik çekilmiş oluyor ve süt üretimi başlıyor bu sefer.
Bir de tabii şunu da ekleyebiliriz aslında. Son yıllarda tabii bilim adamları sürekli annelere şey öneriyorlar. Çocukları anne sütüyle beslemeleri gerektiği. Anne sütüyle beslenmeyen çocukların işte gelecekte işte karaciğer, mide, evet, bağırsak sorunları yaşayacağı son yıllarda açık açık söyleniyor. Bu da anne sütünün gerçekten ne kadar mucizevi ve ne kadar önemli bir besin olduğu, çocuk için, geleceği için de o dönem için de ne kadar önemli bir şey olduğunu zaten artık bilimde özellikle insanlara söylüyor. Yani özellikle bunu yapın diye söylüyor.
Evet, yani değil mi? Bilimin bulduğu şey yaratılmış olanın en uygun olduğu. Daha iyisini yapamadığı gibi bulduğu şey de en uygun olanı tasdiklemek oluyor. Demek ki Allah bilimi zaten kendi yarattığının, değil mi, mükemmelliğini olması için yarattığı bir şey olmuş, evet, öyle bilimde.
Yani Allah aslında bilim. Bu konuyla ilgili çok fazla çalışma yapıldı. Az önce bahsettiğin bebek maması, işte o süt doğal değil tabii ama içinde ne varsa, anne sütünün içeriğinde ne varsa her şey kullanıldı. Aynısı yapıldı dendi ama gerçekten bakıldığı zaman hiçbir şekilde yerini tutmuyor. Yani çok büyük farklılıklar gösteriyor. Yani bugüne kadar hala yapılamama sebebi de o zaten. Hani anne sütünün hiçbir şekilde yerine geçemeyecek olması.
Evet. Devam edelim o zaman sunumumuza. Anne sütünün anti enfeksiyon özellikleri normal flora denilen iyi bakteriler için dostça bir ortam sağlarken zararlı bakteriler, virüsler ve parazitlerin de barınmasına engel teşkil etmekte. Şimdi detayına iniyoruz. Enfeksiyondan korunmanın hakikaten bizim vücudumuzda mesela antibiyotik aldığımızda değil mi bazı hastalıklar olduğunda o antibiyotik vücudun her yerine hemen hemen kanda gittiği için yararlı bakterileri de öldürebiliyor. Bunun için birçok doktor antibiyotik verirken yanında vitamin kullanılmasını da tavsiye ediyorlar.
Evet.
Çünkü o bakterilerin mesela bağırsaktaki bakteriler bizim besinlerimizden evet biraz nemalanıyorlar. Ama onların ürettiği mesela vitamini de vücudumuz kullanıyor. Dolayısıyla sen aldın antibiyotikte genel etkili bir antibiyotik vücudun birçok yerine gidiyor. Onları da öldürünce bu sefer onun ürettiği malzemeyi hazır olarak alın ki vücut ihtiyacını karşılasın diyor doktorlar. Şimdi anne sütünde ise böyle bir zorluk yok.
Doğal antibiyotik diyorlar ya zaten.
Doğal antibiyotik ve dost antibiyotik. Yan etkisi hiç yok. Yan etkisi olmayan bir tane ilaç var benim bildiğim. O da aspirin. Onun dışında yapılan bütün ilaçların muhakkak yan etkisi oluyor. Yani sadece o hastalığı iyileştirip başka vücudun hiçbir fonksiyonuna sıfır zarar veren, bütün insanlarda hiçbir zarar olmayan bir ilaç ben bilmiyorum. Ama anne sütü sadece faydalı olan kısmı nedir bu? Vücudumuzdaki normal flora ve iyi bakterileri dokunmayan ama düşmanları enfeksiyonunu engelleyen, değil mi? Doğal antibiyotik etkisi yapan bir madde. Anne bunun ne olduğunu bile bilmiyordur. Antibiyotin ne olduğunu belki birçok insanın haberi bile olmayabilir. Bakterileri çıkarsak, resimlerini büyütüp karşımıza çıkarsak, hangisi dost, hangisi düşman söyle desek, onu da bilmiyordur kimse. Peki kim biliyor? Yani bu dostu düşmanı ayırıp, ona uygun kimyasal maddeyi zamanında ürettirip bir rahmet olarak çocuğuna hazır olarak sunan kim? Vücudun değil. Yani vücut şuursuz bak burada incelediğin zaman vücudun içerisinde atomlar görülüyor. Proteinler, moleküller, organlar görülüyor. Orada bir ben yok, benlik yok. Orada bir kimlik yok. Kalp atıyor organ yani karşında. Onunla ilgili onda bir bilinç göremezsin. Veya diğer bütün vücudun kısımlarında veya bitkinin mesela dalında da aynı şey. Canlıların tamamında. Bir bilinç göremiyorsun. Ancak biz orada Allah'ın yaratış tecellisini görüyoruz. Yani o moleküller kendi kendine hareket etmiyor. Onları Allah hareket ettiriyor. O süt kendi kendine salınmıyor. DNA'daki proteinler kendi kendine salınmıyor. Veya sütü üreten enzimler kendi kendine oraya gitmiyor. Onu Allah götürüyor. Ve bakteriyi de yaratan Allah, dost bakteriyi de yaratan Allah, virüsü de yaratan ve insanın içerisinde enfekte etmesini sağlayan Allah. İstediği zaman Allah bunların hepsinin bilgisini bilen ve yoktan yaratan olduğu için dost olan bir malzeme. Anne sütünde anneye ürettiriyor çok kolay biçimde inşallah. Çünkü Allah dilerse değil mi? Çok kolay olur. Çünkü Allah bir şeyin olmasını isterse, Allah ayette şöyle buyuruyor şeytan Allah sanırım. Ona yalnızca ol der, ol der, o da hemen oluverir. Bu kadar. Bütün dünya bu şekilde. Allah ol diyor, o şekilde oluyor. Bunun başka bir yolu yok inşallah. Araştırmalar sonunda sözünü ettiğin gibi anne sütünün bebeğe olan faydalarına her geçen gün yenileri de ekleniyor. Örneğin anne sütü ile emzirilen bebeklerin özellikle solunum ve sindirim yolu enfeksiyonlarından korundukları ortaya çıkmıştır. Çünkü anne sütündeki antikorlar, bu bağışıklık sistemiyle alakalı detaylı bir konu. Anne sütündeki antikorlar enfeksiyona karşı doğrudan koruma sağlar. Dediğin gibi doğal antibiyotik. Anne sütünün diğer enfeksiyon özellikleri ise yani normal flora veya iyi bakteri olarak bildiğimiz bakterilere karşı da hiçbir şekilde zararı olmuyor. Fakat virüslere, parazitlere gibi bağırsağımızda yaşayan bir takım zararlı bakterilerin de olmasını, barınmasını engelliyor. Hem de yani mesela anne sütü daha sonra bu etkiyi insan vücuduna yetişkin insan mesela sütü çok rahat içemiyor. Kimi insanlar hiç süt içemiyor. Çünkü dokunuyor vücuduna yetişkin olduktan sonra. Çocukluk devresini atlattıktan sonra. Ama bu süt özellikle de çocukluk evresinde çok etkili. Ve çocuğun ihtiyacı var zaten buna. Çünkü insan vücudu yetişkin bir birey olduğu zaman, büyüdüğü zaman Nitekim immün sistemi de o nispetle büyüyor, gelişiyor, güçleniyor. Dolayısıyla dışarıdan gelecek olan istilacı tek hücreli hasta etmeye yönelik patojen bakterilere, mikroplara, virüslere karşı da o nispetle daha dayanıklı oluyor. Dolayısıyla senin öyle bir dış etmene de almana gerek kalmıyor. İşte Allah yine her şeyi olduğu gibi bununla tam zamanında yaratıyor. Çocuğuna süt emziriyor. Ki birçok canlıda zaten böyle değil mi? Çocuk sütü emer. Evet. Yetişkin olunca artık gerek kalmaz.
Evet.
Allah'ın biz rahmetinin tecellisini görüyoruz burada. Annesinden değil mi? Allah rahmet tecelli ettiriyor.
Evet.
Evet, devam ediyoruz. Anne sütü çok zengin gıda içeriği olmasına karşın bebeklerin hassas sistemlerine uygun olarak sindirimi kolaydır. Anne sütünün kalori miktarı ve besin dengesi bebeğin erken veya zamanında doğmuş olmasına göre de değişiklikler gösterir. Erken doğum oluyor, sezaryen oluyor. Normalden daha kısa sürede doğumlar da oluyor. Bu zamanda nasıl anne sütü diye baktığımızda, çok zengin gıda içeriği olmasına karşın anne sütünde bebeklerin hassas sistemlerine uygun olarak sindirimi kolaydır. Böylece bebek besinlerin sindirilmesine daha az enerji kullandığı için enerjisi de diğer vücut faaliyetlerinde büyüme ve gelişmeye de enerjisi daha da artar. Normal bir insan gibi sindirimine çok fazla vakit harcamayacak bir madde. Hazır, parçalanmaya müsait, hemen sindirilip anında enerjisi ve içindeki besleyici öğeler hemen kana karışıyor ve bebeğin hızlı bir şekilde büyümesine yol açıyor. Dolayısıyla bebek halde o formdayken en hızlı ihtiyacı duyulan madde yine verilmiş oluyor. Gelişmeye ihtiyacı var çünkü erken doğum olduğunda bile. Anne sütünün yeni doğan bebeklerin gelişimi için önemlerinden biri de omega 3 isimli yağ asitlerinin içermesidir. Erken doğum yapan, mesela erken doğduğunda prematür edinilen bu bebeklerde mucizevi bir şekilde bebeğin ihtiyacına yönelik olarak daha fazla yağ, protein, sodyum, klorür ve demir bulunur bu şeyde, anne sütünde. Yani normalde erken doğum olmasa anne sütünde bu kadar, bu malzemeler bu kadar yoğun bulunmuyor. Ama erken doğarsa çocuk, anne sütünde bu malzemelerde otomatikman daha fazla oluyor. Otomatikman dediğim, yani Allah'ın izniyle inşallah, tecellisi olarak. Nitekim kendi annelerinin sütüyle beslenen erken doğan prematüre bebeklerde göz işlevlerinin daha iyi gelişmesi, zeka testlerinde daha başarılı olmaları gibi pek çok üstünlük tespit edilmiştir. Anne sütünün yeni doğan bebeklerin gelişimi için önemlerinden birisi omega 3, az önce bahsettiğimiz yağ asitlerini içermesidir. Omega 3 yağ asitleri insan beyni ve retinasının önemli bir bileşeni olmalarından ötürü özellikle yeni doğan bebekler açısından önemi de bu nispette çok büyük. Omega 3 özellikle hamilelik dönemi boyunca ve bebeklik döneminin başlarında beyin ve sinirlerin uygun şekilde gelişimi için de çok önemli. Anne sütü de doğal ve mükemmel bir omega 3 deposu olduğundan dolayı bilim adamları anne sütünün önemini özellikle vurgulamaktadırlar. Ne kadar önemli madde varsa açıkçası anne sütünün içerisinde zaten evet var. Tabii omega 3 nereden geliyor diye düşünecek olursak da annenin aldığı gıdalardan geliyor. Fakat anne sütü olana kadar vücutta bütün metabolizma bunu işliyor. Şimdi vücutta da anne sütünün içerisindeki kimyayı oluşturan bir de trilyonlarca yine hücreden oluşan bir detaylı bir işlem var. Bunların hiçbirisine bak aksaklık olmuyor. Yürüyen mekanizmanın birçok basamağı var ama her basamağı düzgün işliyor. Ve en sonunda hazır olarak, değil mi, anne sütü hazır ya, normal omega 3 ve flu ne kadar malzeme ihtiyacı varsa hepsini karşılayacak bir şekilde hazır olarak çıkıyor karşımıza. İdeal sıcaklığı ile her an hazır olan anne sütü içinde bulunan şeker ve yağ ile beyin gelişiminde çok önemli rol oynuyor. Bebeğin biliyorsunuz doğduğu zaman en hızlı gelişen organı beyni oluyor. Evet. Anne sütünün %90'ı neden oluşuyor? Sudan oluşuyor. Bebeklerin besinin yanı sıra sıvı olarak suya da ihtiyaçları var. normalde besin alıyor, su da ihtiyacı var. Bu mucizevi karışım süt olarak adlandırılmasına rağmen aslında anne sütünün %90'ı tam da bebeğin ihtiyacı olan sudan oluşuyor. Bu da son derece önemli bir özellik. Çünkü bebeklerin besinin yanı sıra sıvı olarak da ihtiyaç duydukları suyu karşılıyor. Anne sütü haricinde alınacak su ya da diğer yabancı maddelerin tam anlamda hijyen sağlamamasından dolayı, anne sütünün hijyenik özelliği olmasından dolayı tam da bebeğin istediği su anne sütüyle de alınmış oluyor. Ancak %90'ı su olan anne sütüyle bebeğin su ihtiyacı da en hijyenik şekilde, en güzel şekilde karşılanabiliyor. Evet.
Bir de hocam şunu da eklemek lazım aslında. Şimdi bütün canlıların, bütün sütlerdeki protein oranları hepsinin aynı değil mesela. Şimdi hayvanları mesela düşünelim. Örneğin foklar, ayı balıkları. Bunlar çok büyük hayvanlar, bir tonu bulan hayvanlar. Ve bu hayvanların büyüme süreçleri daha çabuk olmak zorunda ve daha fazla besine ihtiyaçları var. Örneğin bu ayı balıklarının yavrularına verdikleri sütteki protein çok daha fazla. Bir annenin yavrusuna verdiği sütten çok daha fazla ki bu yavruların büyüme süreci daha hızlı olsun diye. Daha çabuk olsun diye, çünkü çok daha fazlasına ihtiyaç var. Yani canlılar arasında da mükemmel bir denge var. Yani hepsi aynı düzeyde değil. Sütteki protein de aynı düzeyde değil, sütteki vitamin de aynı düzeyde değil. Hiçbir aynı düzeyde değil. Yani bunlarda bir farklılık olsa, yani mesela insana çok fazla, bebeğe çok fazla protein verirse çok farklı sonuçlar olabilir. Öbür tarafı düşündüğümüzde orada da çok az gelebilir. Ama hepsi kararında ve oranında.
Çok doğru. Yani protein tabii ki yani yeteri kadar alındığında faydalı, vücuda faydalı, ama yani her şeyin de fazlası kesinlikle zarar. Şimdi çok doğru bir şey söyledi. Olması gerektiği yerde hakikaten. Yani o çok ağır olan hayvanlarda protein az olmuş olsa bu sefer beslenemezler. Yani ölümün, evet, ölümlerine kadar yol açıyor. Fazla alırlarsa vücutlarındaki protein dengesi, karbonhidrat, yağ dengeleri bu sefer birbirine girecek. Sistemler arasında uyuşmazlıklar olacak. Bu sefer yine büyük yıkımlara yol açabilecek. Ve bu hakikaten her doğan canlıda, işte insansa insanda ayrı bir birimde, hep aynı şekilde doğduğu andan itibaren. Yani o tür ne zaman var olduysa hala günümüze kadar aynı şekilde. İşte fok, evet, balığı aynı şekilde, ayı balığı aynı şekilde. Yani o evrimci beylerin bahsettiği düzensizlik hiçbir şekilde yok. Yani olması gerektiği şekilde sistem hep işliyor.
Evet.
Zaten sistem işliyor demek, az önce söyledin, otomatik dediğimiz olay. Yani şimdi bir alarmı kurarsın ya da ne bileyim bir sistemi kurarsın, o şekilde işlemeye devam eder. Bunların tesadüf olma ihtimali var mı? Her seferinde aynı şekilde işliyor.
Tabii.
Demek ki bir yaratan, bir akıl üstün sahibi bir varlık bunları yapan. Yani bu şekilde yorumlamak lazım aslında.
Tabii. Hem mantığa uygun da bu değil mi? Rahat bir şekilde söyleyince insan kanaatle göre tabii diyorsun, Allah var maşallah diyorsun.
Evet.
Hem rahat diyorsun hem kanaatin geliyor. Öbür türlü inkar ettiğinde zaten ya nasıl inkar edeceksin? Çok büyük bir gerçek bu. Bu gerçeğini inkar etmek için artık şekilden şekile giriyor evrimciler. Yok oradan mutasyon, oradan bir şey, ama sonucuna baktığında hiçbir sıfır, hayal ürünü bir şey olmuş oluyor. Mantıklı onu zorluyor yani. İnsana gereksiz yere yük olmuş oluyor hakikaten.
Evet,
işte. İnanmak en güzeli ve en kolayı inşallah.
Evet, erken doğmuştu az önce anlattın işte Nurcan. Yani erken doğumda, doğumdan sonra yani bu bünye bunu nasıl biliyor da daha yüksek işte protein dengesi ya da o an ihtiyacı ne varsa omega 3 fazla. Yani bunu nasıl düşünebiliyor da ve her seferinde bunu nasıl yapabiliyor, yani düşünce akılsız, şuursuz o atomlar nasıl bunu yapabiliyor diye düşünmek lazım. Öyle değil mi? Yani
evet.
Mesela normalde bizde akıl var, şuur var. Biz bile bazı şeyleri unutabiliyoruz değil mi? Yani şimdi orada aynı şey olsa ya bu sefer hani unut, öyle bir şey olur mu? Bu sefer yaşam olmayacak. Yani tabii, bebek ölecek. Ve sürekli takip ediliyor. Yani Allah her an yarattığı için sürekli de yani takip ettiği için sürekli aynı şekilde mekanizma işliyor.
Evet, Allah ayette her an kudreti altında tuttuğunu söylüyor inşallah. Belli oranda olması doğru. Hakikaten dikkatli düşününce çok mucizevi bir konu. Mesela anne bebeğine hali hazırda emziriyor olduğu bu dönemde mesela fosfor faydalı diye sürekli fosfor içeren gıdalar yese çok. Çokça omega 3 olan yağ asitleri içeren gıdalar yese, çeşitli proteinleri çok alsa, hangi malzemeyi ne kadar ve çok alırsa alsın anne sütünün oranı değişmiyor. İdeal oranda onu koruyor. Değil mi? Orada hakikaten malzemeyi bilip seçen ve ona göre anne sütünü hazırlayan bir irade var. Orada bir akıl var. Yalnız bunların ne olduğunu bilinmesi, tabii biz diyoruz ki mesela omega 3. Öbürüne diyoruz fosfor. Öbürüne diyoruz işte hemoglobin molekülü, protein, o amino asitler. Bunların yalnız adlandıran insanoğlu. Vücudumuzdaki hücrelerin böyle bir sınıflandırması yok. O hücreler ve o hormonlar malzemenin ne olduğunu tanıyıp ona göre de bir araya getirip anlamlı bir sıvı olan anne sütünü üretmeye kadir değildirler. Biz burada yalnızca hakikaten Allah'ın yaratmasıyla olabilecek bir sistemi görüyoruz inşallah.
Evet,
bir slaytımız, son bir slaytımız var. Onu da söyleyelim o zaman. Ondan sonra herhalde araya gideceğiz. Evet, bebeğin anne sütüyle 2 yıl boyunca beslenmesi son derece faydalıdır. Bilimin yeni keşfettiği bu önemli bilgiyi Allah bizlere Kur'an'da, şeytan Allah'a sınırım, emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler ayetiyle 14 asır önce bildirmiştir inşallah. Evet.
Kısa bir aramız var, şimdi tekrar devam edeceğiz. Merhaba değerli izleyiciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bora Akın Hocam da aramıza katıldı. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Furkan Hocam, sanırım sizde önemli bir konu var.
Evet. Zaten az önce bahsettik. Yani anne sütüyle ilgili konuştuk. Ne kadar mucizevi bir şey olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu. Kişiye göre doğduğu, yani erken doğum olursa, işte sezaryenle ya da doğarsa, ona göre o sütte o özellik, protein işte ya da omega 3 falan, ona göre bir şekil kazanıp insanın, yani bebeğin doğduğu andan itibaren en faydalı olacak şekilde anne sütünü vermesi. Bunlar mucize ve işte iki yıl önce, mesela iki yıldan bahsettik. Yani Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene önceden geçiyor bu. Ve işte bilim adamlarının son bulduğu şey, iki sene boyunca emzirdikten sonra anne sütüyle çocuklar da çok daha sağlıklı, çok daha işte akıllı, daha iyi gelişim göstermiş, sistemi daha iyi çalışan çocuklar meydana geldiğini zaten bahsediyoruz. Tabi Kur'an'da geçen başka mucizeler de var. Ondan da bahsedelim. Bulutlardan ve bulut ve rüzgarlarla ilgili. Kur'an'ın zaten bilimsel mucizelerinin olması Allah'ın bizlere bir nimeti. Derin imana vesile olan bir güzellik yani onlar. Bunlardan bir tanesi de bulutların ağır olduğunu. Şimdi düşündüğüm zaman bulutları içinden uçaklarla falan geçiyoruz mesela. Çok evet. İnsanoğlu düşündüğü zaman hafif gibi bir kanıya varabilir.
Pamuk gibi.
Pamuk öyle. Gibi yani adeta. Öyle düşünüyoruz. Hı. Ama bulutlar gerçekten çok ağır. Ondan bahsedelim biraz. Allah'ın Kur'an ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen odur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde onları kuraklıktan ölmüş bir şehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. Araf suresi 57. ayet. Bulutların ağırlığı gerçekten çok şaşırtıcı rakamlarda. Şöyle söyleyelim, cumulonimbus yani fırtına bulutları yaklaşık 300 bin tona kadar su taşıma kapasitesi var. 300 bin ton. Gerçekten çok büyük bir rakam. Elbette Kur'an'ın indirildiği dönemde insanların bulutların ağırlıklarıyla ilgili bu bilgiye sahip olmaları mümkün değil. Kur'an ayetlerinde dikkat çekilen ve yakın geçmişte keşfedilen bu bilgi, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu delillerinden bir diğeri. Gerçekten mucizevi.
Evet, maşallah. 300 bin ton.
Evet.
Işık. Programın başında da değil mi?
Evet.
1 milyar volt.
Evet.
Muazzam tutuklarım. Rakamları konuşuyoruz. Bu Allah'ın bize gücünün birer göstergesi. Normalde insanoğlu aslında, onu hocamız şöyle söylemişti, beynin yapısı olarak her şeyi bir miktara oturtmaya çalışıyor. Yani kafasında bir şekil ve bir birim belirlemeye çalışıyor. Ama Allah'ı bundan tenzih ederiz. Allah'ın varlığı, büyüklüğü bir limitle veya bir birimle ölçülemeyecek büyüklükte. Sonsuz. Yani katrilyon metrekare çarpı katrilyon metrekare katrilyon katrilyon katrilyon. Bütün bu kainat çarpı bütün bu kainat kadar bile bir büyüklük Allah'ın varlığını, büyüklüğünü bize söyleyemiyor. Çünkü Allah'ın büyüklüğü sonsuz maşallah.
İnşallah.
Şimdi bir izleyicimizden bir mesaj gelmiş, onu okumak istiyoruz. Ali Derman isimli izleyicimiz. Selam demiş. Aleyküm selam. Programınızın hayırlara vesile olmasını diler. Rabbinden güç ve imkanlarınızı artırmasını niyaz ve dua ederim. Allah'a emanet olun demiş. Sağ olsun Ali Derman kardeşimiz. Allah razı olsun. Maşallah. Biz şimdi bu yüzyıla geldiğimizde insanoğlu çevresine bakıp incelediğinde aslında birçok muazzam olayın da aynı anda olduğunu görüyoruz. Yani bu büyük rakamları konuştuğumuz şu gökyüzündeki bulutları kontrol eden Allah, kaderde ahir zaman denen ve çok çok büyük, daha öncesinde bu kadar büyüklükte olayların olmadığı bir dönem yaratıyor. Ve bu önem olarak da çok önemli. Her insanın şu zamanda yaşayan, her insanın hayatında birinci öneme sahip olan, en önemli konuları ihtiva eden bir zaman, ahir zaman. Bu zamanda neler olacak ve bu konunun önemi ne diye baktığımızda Hazreti Mehdi bütün dünyanın İslam'ın hükümran olup bütün dünyanın iman etmesine vesile olacak. Bir kişinin Allah'ın elçisinin inşallah gönderdiğini, ahir zamanda göndereceğini, bu zamanda hayatta olup bir insan olarak, zat olarak gelip icraatını yapıp İslamiyet'i dünyaya hükümran edeceğini. Ama bunun yaşadığı, Hazreti Mehdi'nin yaşadığı dönemde de bu zamanda da olacak büyük olayları Allah bize gösteriyor. Ve hadislerde, Bediüzzaman Hazretleri'nin risalelerinde ve birçok Evliyaullah'tan kimsenin rivayetlerinde, söylediği haberlerde Hazreti Mehdi ve ahir zamanda olacak olaylara işaret ediyor Allah inşallah. Bu dönemde çok büyük olaylar olacak dedik. İslamiyet'in hakim olacağını söyledik ama o dönemin öncesinde bir kargaşa. Bütün dünyanın kana bulanması ve birçok yönetim stilinin denenip başarısızlığa uğranılmasını görüyoruz. Mesela komünizm deneniyor, başarısızlığa uğranılıyor ve çöküyor. Ama karşısında yüzlerce milyon ölü bırakıyor arkasında. Faşizm ideolojisi gelişiyor. Yüksek Aryan ırkın ideolojisi gelişiyor. Ama bu ideolojinin de başarılı olamıyor. Çöküyor ama belki yüzlerce milyon ölü bırakıyor karşısında. İşte Hazreti Mehdi'nin gelmesinden az bir zaman önce bu tip büyük çapta katliam tarzında büyük insanların öleceğini ve inkara sapıp Allah'a alenen inkar edeceğini söylüyor inşallah. Ama bu dönemde inşallah Allah'ın dinini tamam edecek ve herkesin hidayetine vesile olacak Hazreti Mehdi'nin geldiğinin ve onun dünyada yaşadığının ve icraat halinde olduğunun birçok belirtisi var inşallah. Şimdi onlardan bir tanesini Ender Hocam bize...
Evet hocam, aynen söylediğin gibi biliyorsunuz Mehdiyet dönemindeyiz. Bu bize bildiriliyor, Hazreti Mehdi'nin geleceği. Biz bunu programlarımıza sürekli dile getirdik. Bugün de yine onunla ilgili bir sunumumuz var. Bugün de Hazreti Mehdi'nin üstün ahlakı ve manevi üstünlükleriyle ilgili bir sunumumuz var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı peygamberimize benzer. Hazreti Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Allah bakımından peygambere benzer. Ahlak bakımından peygambere benzer, özür dilerim. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım, Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Peygamberimizin üstün ahlakı Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyanın en üstün ahlaklı insanı olacaktır. İmam Mehdi tüm insanların en sakin, en sakınan, en dindar, en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir. İmam Mehdi tüm günahlardan, kusurlardan, murdarlıktan ve hatadan arı ve paklanmıştır. Hazreti Mehdi Allah'ı dünyadaki her şeyden çok sevecek ve Allah'tan derin bir saygıyla korkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam adildir, kutlu ve tertemiz. Hakkın bir zerresinden dahi geçmez. Allah onun eliyle İslam dinini aziz edecektir. Hazreti Mehdi her an Allah korkusunu kalbinde taşımaktadır. Ve Allah'ın katında sahip olduğu takarruk, yani yakınlık, makamından dolayı da gururlanmaz. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Hazreti Mehdi Allah'ın karşısında, Allah'ın azameti karşısında huşu edendir. Çok huşu eden, kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek, gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Hazreti Mehdi Allah'ın celali karşısında böyle huzu, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu edendir. Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah'ın varlığında yok olmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam çok merhametli olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam acizlere karşı çok merhametlidir. Hazreti Mehdi o kadar merhametli olacaktır ki zamanda bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın önemli bir özelliği de aşağıdaki hadiste bildirildiği gibi ihtiyaç içinde olan fakirlere karşı son derece merhametli olması, onların rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için her türlü sosyal girişimi teşvik ederek onlara imkan sağlaması olacaktır. İmam Mehdi büyük miktarlarda servet dağıtacaktır. Fakire ve ihtiyaç sahibine karşı çok yumuşaktır. Mahmud Vahip Kızoğlu, Bağdadi Hanefi, Cevheretül Kelam adlı kitabında şöyle yazar. O, yani Hazreti Mehdi aleyhisselam, sıcakkanlı ve güzel bir gençtir diye buyuruyor. Müslümanları koruma hissinin güçlü olması. Hazreti Mehdi'nin hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir. İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir. Zalime karşı hakkı müdafaa etmesi. Hazreti Mehdi aleyhisselam zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta bir insanın azı dişinde olan, yani haksız bir lokmayı bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir. Şimdi biz burada Hazreti Mehdi'nin üstün ahlakından bahsettik, özelliklerinden bahsettik. Gerçekten Hazreti Mehdi aleyhisselam geldiğinde dünyada huzur ve barış olacak. Söylediği gibi bu insanlara hep yardım edecek. İnsanlar da o geldikten sonra barış ve huzur sağlanacak. Gerçekten insanlar da bunu bekliyor artık. Bugünün gelmesini bekliyorlar.
Çok. Mesela Peygamberimiz ahir zamanı çok detaylı tarif etmiş. Yani 200'e yakın olaydan bahsediyor Peygamberimiz ve bunların 1979'dan itibaren gerçekleşeceğini söylüyor. Yani o tarif ettiği olayların 1300'de veyahut da 1200'de değil, 1100'de değil, 1000 senesinde de değil, 1400'den itibaren gerçekleşeceğini tarif etmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aynen de tarif ettiği gibi 1400'den itibaren 200'e yakın alamet aynen gerçekleşti. Yani böyle mesela bundan 50 sene öncesinde şöyle bir şey söylenseydi, mesela 1960 senesinde mesela. Birisi kalksa dese ki, işte bakın Peygamberimiz işte 1400 senesinde Kabe'nin baskın olacağını bildirmiş. Ondan sonra güneş ve ay tutulması olacağını bildirmiş Peygamberimiz. Dese bu hani insanlar için evet Peygamberimiz bildirmiş diyecekti mesela Müslümanlar. Biz de bunu bekliyoruz diyeceklerdi. İnkar edenler, inanmayanlar böyle bir şey olmayacağını iddia edeceklerdi. Veyahut da bir kısım imanı zayıf olan ve Müslümanım diyen kişiler işte bunun olamayabileceğini söyleyecekti. Ama biz baktık gördük ki oldu. Değil mi hepsi? Şimdi mesela hocamın anlattığı konularda bu 200 olayın devamı olan olaylar. Evet. Yani bir silsileden bahsediliyor. 200 olaydan bahsediliyor. 200'ünün hepsi gerçekleşiyor. O zaman 201, 202, 203 bunlar da gerçekleşecektir. Yani burada bahsedilenler inşallah net ve kesin gerçekler Allah'ın izniyle. Yani işte Hazreti Mehdi'nin adaleti sağlayacak olması, İslam ahlakını dünya üzerinde hakim edecek olması ve hiçbir şekilde kimseye haksızlık olmayacağı bir ortamı oluşturacak olması, altın çağın yaşanacak olması, bunlar net gerçekler. Nereden anlıyoruz? Peygamberimizin söylediği, biraz önce söylediğim gibi 200'e yakın alametin tamamının detaylarıyla gerçekleşmiş olmasından anlıyoruz. Yani Peygamberimiz yer veriyor. Bağdat alevlerle yok edilir diyor. Bağdat'tan bahsediyor Peygamberimiz. Yani burada başka bir şehirden bahsedilmiyor. Bir bakıyoruz Bağdat gerçekten de ayrı zamanda tam belirtilen tarihlerde alevlerle yok ediliyor. Üçe bölünecek diyor Peygamberimiz. Üçe bölünüyor. Tozlu dumanlı karanlık fitne olacak diyor Peygamberimiz. Bakıyoruz 11 Eylül saldırısı oluyor. Tozlu dumanlı karanlık fitne. Gazete haberlerinde aynen çıkıyor. Buna benzer yüzlerce alamet dediğimiz gibi. Hatta detaylarına indiğimizde 500-600 civarında olay var. Bakın sadece 200 de değil. Daha da detaylarına inersek 500-600 civarında alamet var. Bunu hazretimehdi.com sitesinden kardeşlerimiz inceleyebilirler. Hazretimehdi.com sitesinde bütün detaylarıyla Hazreti Mehdi'nin özellikleri, talebelerinin özellikleri, çıkış alametleri çok fazla bilgi yer alıyor inşallah. Bunlara detaylı olarak bakabilirler. Tabii bu Müslümanlar için çok büyük bir müjde. Yani mesela bazı insanlar vicdanının üstünü kapamaya çalışıyorlar. Mesela Allah'ın varlığı çok net, aşikar. Biz her gün burada onlarca delilini anlatıyoruz inşallah. Yani burada vicdanı örtecek bir durum yok. Allah'ın varlığını görmezden gelmeye çalışacak bir durum. Çok saçma bir durum olur. Çok aşikar bir durum çünkü. Kur'an'ın hak olduğunu mesela Furkan Hocam biraz önce bahsetti. Bunun gibi yüzlerce yine Kur'an mucizesi var. Yani bu durumda Allah'ı inkar etmek, Kur'an'ı inkar etmek, ahir zamanı inkar etmek yani vicdana karşı böyle büyük bir saldırı ki yani vicdanın söylediği şeyleri o kadar böyle üstünü örtmesi gerekiyor ki bir insanın bunları reddedebilmesi için. Mümkün değil yani normalde. Yani reddeden insanın da zaten o vicdan azabıyla mutlu olması hayatta mümkün değil. Bu kadar her şey açıktır inşallah. Dolayısıyla hani biz bu gerçekleri gördüğümüzde Allah'ın izniyle imanımız artıyor. Allah'a olan imanımız, Kur'an'a olan imanımız, Peygamberimizin mucizeleri mesela gerçekleşiyor. Bu mucizelerin gerçekleştiğini gördüğümüz zaman Peygamberimizin defalarca hak olduğunu biz zaten biliyoruz. Yine kanaatimiz defalarca kat kat artıyor. Tabii bu gerçekler üzerinde düşünmek çok önemli. Biz Kur'an'ın mucizelerini gördüğümüz zaman Kur'an hak olduğunu anlıyoruz ve Kur'an'da yazanların da hak olduğunu anlıyoruz. Ve Kur'an'a uymamız gerektiğini inşallah anlıyoruz. Kur'an'a uymayanların mesela ahiretteki durumları var. Pişman oluyorlar Kur'an'a uymadıkları için. Onlarla ilgili ben birkaç ayet okumak istiyorum. Nebe suresi 40. ayette Allah şeytan Allah'a sığınırım. Gerçekten biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün kafir olan da ah keşke ben bir toprak oluverseydim diyecek. Mesela öldüğü zaman keşke ben toprak olsaydım ve yok olsaydım diyor. Kur'an'a uymadığı için. Yine Enam suresi 27. ayette ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen. Yani bu dünyada mesela müminlerle alay ediyorlar. Kendi akıllarınca, zayıf akıllarınca. Ondan sonra işte Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyorlar. Yine kendilerince tabii ki. Ama ahirette bambaşka bir durumla karşılaşıyorlar. Ateşin üstünde durduruklarında onları bir görsen. Derler ki keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık diyorlar. Keşke Kur'an'ı yalanlamasaydık diyorlar bakın. Fakat çok geç artık. Yani sonsuz bir azap bekliyor. Çünkü bu kadar her şey Allah'ın varlığını, Kur'an'ın hak olduğunu gösterirken bu kadar vicdana baskı yapıp da bunu örtüp mesela Allah yolundan farklı bir yolda bir yaşam tarzı seçmek sonuçta böyle bir sonuçla karşılaşıyor. Keşke diyor dünyaya bir kere daha çevirseydik ve Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık diyorlar. Ve mesela Mülk suresi 10. ayette yine ve derler ki eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık diyorlar. Yani eğer dinlemiş olsaydık bakın dinlemiyorlar mesela. Mesela birisi anlatıyor Allah'ın varlığını dinlemiyor. Veyahut da Kur'an'ın hak olduğunu anlatıyor dinlemiyor. Dinlese bile üzerinde düşünüp akıl erdirmiyor. Mesela Kur'an mucizesi öğreniyor, iman hikmeti öğreniyor. Bunun üzerinde akıl erdirmiyor. Mesela dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık. İkisini de yapmıyor. Dolayısıyla yine çılgınca yanan ateşin azabıyla karşılaşıyor. Mesela yine Şura suresi 47. ayette Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden evvel Rabbinize icabet edin. Yani ölüm gelmeden önce Allah'a icabet edin buyuruyor Allah. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer var ne sizin için inkar etmeye bir imkan buyuruyor Allah yine ayetinde. Dolayısıyla azap mesela yine Zümer suresi de Allah azap size gelip çatmadan evvel Rabbinize yönelip dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Rabbinizden size indirenin en güzeline uyun. Siz hiç şuurunda değilken azap apansız size gelip çatmadan evvel. Allah uyarıyor sürekli ayetlerinde. Ve cehennem ehliyle ilgili ayetlere baktığımızda mutlaka o kişilerin bir uyarıcı geldiğini ve ayette Allah'ın deyimiyle söylüyorum. öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar sürede vermedik mi diyor Allah ayette. Size bir uyaran da gelmişti. Yani mutlaka uyarıcı geliyor ve öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar süre de veriliyor. Yaşam süresi de veriliyor. Ve insanın sadece vicdanını bastırmadan akletmesi isteniyor Allah tarafından. Tabii bununla ilgili pek çok konu var. Hocamızın Pişman Olmadan Önce kitabından kardeşlerimiz detaylarıyla bakabilirler. Onu da tanıtalım. Burada pişman olmadan önce insanların neler yapması gerektiği ayetlerle inşallah anlatılıyor hocamız tarafından. Çok güzel bir kitap, çok akıl açıcı, şuur açıcı bir kitap. İnşallah kardeşlerimiz faydalansınlar.
Evet. Hocamızın 300'ün üzerinde eseri var inşallah. Pişman olmadan önce de onlardan bir tanesi. Şimdi hocamızın eserleri çok etkili. Onunla ilgili bir internet sitesindeki haberi göstermek istiyorum. Bir dakika. Şimdi buradaki haberde Endonezyalılar, haberin konusu şöyle. Endonezyalılar Harun Yahya'yı bir kahraman olarak görüyorlar. Endonezya'nın en büyük İngilizce gazetesi olan The Jakarta Post 28 Temmuz 2008 tarihli Harun Yahya Müslüman yaratılışçı ve çoğulcu başlıklı haberde Endonezya'da Harun Yahya'ya duyulan muhabbet ile ilgili aktarıldı. Muhabbet ve ilgi aktarıldı. Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun da konuşmalarında alıntı yaptığı Harun Yahya eserlerine olan hayranlık The Jakarta Post gazetesinde şu şekilde ifade edildi. Türk Müslüman yaratılışçı olan Harun Yahya bilimi yeniden İslam'ın içine kattığı için burada hakim olan Müslümanlar tarafından bir kahraman olarak görülüyor. Yani bizim sürekli anlattığımız değil mi hocamızın vesilesiyle tam da ondan bahsediyor. Bilimin önemi, bilimi yeniden İslam'ın içine kattığı için diyor. Çok doğru bir tespit. Yahya'nın kitaplarının bunların içinde en popüler olanı Evrim Aldatmacası ve Yaratılış Atlası. İmanlı Müslümanların inançlarını güçlendirdiğini söylüyor. Kur'an'dan referanslarla yazılmış yaratılış mucizeleri hakkındaki kitap ve videoları camilerde ve İslami kitapçılarda satılıyor. Anlaşılmıyor, eserleri halen oldukça geniş kitlelere ulaşıyor. Siyarif Hidayetullah Devlet İslami Üniversitesi'nde bilim dalında öğretim görevlisi olan Baik Hana Susanti, öğrencilerin Yahya'nın makalelerini web sitelerinden neredeyse her gün indirdiklerini belirtti. Endonezya Üniversitesi ile Jakarta Devlet Üniversitesi gibi devlet üniversitelerinde okuyan bilim öğrencileri, bakın bilim öğrencileri, Yahya'nın düşüncelerine vakıflar ve Endonezya Üniversitesi'nden öğretim görevlisi olan Noviar Andayani'ye göre de öğrencileri ona tutkun durumdalarlar maşallah. Hocamızın eserlerinin dünya çapındaki etkisine bir örnekti. Dünyadan yankılar şimdi bu internet sitemizde de bu ve bunun gibi birçok haberi ayrıntısıyla bulabiliyorlar. İzleyicilerimize tavsiye ederiz inşallah.
Tabii hocamızın eserleri Allah'ın izniyle çok etkili. Çünkü hiçbir şekilde reddedilemez özelliği var eserleri. Yani eserlerde yazılı olan bir şeye, herhangi bir bilgiye, mesela Kur'an'ı kitaplarda olsun, bilimsel kitaplarda olsun, evrimle ilgili kitaplarda olsun veyahut da izimlerle ilgili kitaplarda olsun hiçbir şekilde reddedilemiyor. Çünkü mesela evrimle ilgili konularda direkt evrimcilerin kendi söyledikleri şeyler konuluyor. Mesela mutasyon yok, mutasyonların olmadığı anlatılırken verilen bilgi mesela bir din adamının görüşü değil veyahut da herhangi birisinin görüşü değil. Yani mutasyon yok diye falanca kişi söylemiş değil. Bu konuda araştırma yapmış evrimcinin ağzından mutasyonla ilgili bilgi veriliyor. Onun kendi kitabından kaynak gösterilerek, sayfa adı gösterilerek, sayfa numarası gösterilerek ve nasıl bir cümleyle geçtiği detaylı olarak anlatılarak bu şekilde bilgi veriyor. Dolayısıyla reddedilmesi mümkün değil. Mesela mutasyona örnek verilirken bir evrimci var, şu an ismi aklıma gelmedi. Yıllarca mutasyon denemeleri yaptık diyor. Milyonlarca meyve sinir üzerinde tek bir türün bırakın, tek bir enzimin dahi oluştuğunu gözlemlemedik diyor. Dolayısıyla mutasyon hiçbir şekilde faydalı olamıyor. Mesela bunun gibi her konuda mutlaka o konuyla ilgili karşıt görüşün söylediği şeyler alındığı için hiçbir şekilde reddedilemez özelliği var. Dolayısıyla dünya çapındaki etkisi de Allah'ın izniyle buradan kaynaklanıyor.
Evet. Şimdi evrim teorisi çok geniş bir kitlelere hitap etti. Mucizevi bir şekilde. Hiçbir delili yok. Mutasyon da bunlardan bir tanesi. Ama o kadar kitleleri etki etmesi çok mucizevi bir konu. Özel bir konu. Neden? Çünkü aynı zamandayız. Ve bütün dünyaya tesir eden bu konunun biz silindiğini şu an görüyoruz inşallah. Neden? Çünkü Hazreti Mehdi şu an hayatta, onun zırhı ve gölgesi altında bütün dünya ve İslamiyet'in inkişafını inşallah görüyoruz. Evrim teorisi ve evrim teorisinin gibi temel olan ateist ideolojinin hepsinin şu an yok olduğunu görüyoruz inşallah. Evet. Hazreti Mehdi'nin bir alameti de, yani bir özelliği de inşallah Furkan Hoca'nın sunumunda oradan gösterebiliriz.
Şimdi tabii ki müjdelemek gerektiğini anlatıyoruz yani sürekli. Çünkü Peygamber Efendimiz çok detaylı bahsediyor Hazreti Mehdi'den. Yani ne zaman geleceği, onu gelmeden önceki alametleri, Hazreti Mehdi'nin fiziksel özellikleri çok detaylı bir şekilde anlattığı için zaten önemli olduğunu oradan da anlıyoruz. Yani çok detaylı bilgi veriyor sürekli hadislerinde de zaten. Bununla yani müjdelemek istemeyenler kimler olabilir? İşte ya cehaletinden ya da kendilerince örtbas etmeye çalışıyorlar. Bazı Müslümanları yanlış yere yönlendirmek için Hazreti Mehdi hakkında olan hadislerde İslam alimlerinin dışında, yani açıklamaları olmayan izahlar yaparak insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar tabii. Gerçekleri gizliyorlar ama halbuki Peygamber Efendimiz Mehdiyeti hiçbir şüpheye kapılamayacağımız şekilde çok detaylı bir şekilde anlatmış 1400 yıl öncesinden. Peygamberimizle ilgili verdiği bilgilerden biri de Hazreti Mehdi'nin Arapça bilmeyeceği.
Yani ümmi olacağı.
Evet. Peygamberimiz de ümmiydi. Yani okuması, yazması yoktu. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bir yönüyle Peygamber Efendimizin bu özelliğine benzeyecek. Arapça bilmeyecek. Klasik İslam alimleri gibi medrese eğitimi almayacak. Herhangi bir tarikata, cemaate bağlı olmayacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın kendi katından lütfettiği özel ilimlere sahip olacak ve Allah onu bir gecede eğitecek. Özel ilimlerle kuşatacak inşallah. Şimdi konuyu hadislerden ve büyük İslam alimlerinin açıklamalarından inceleyelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberimiz gibi ümmi olacaktır. Büyük İslam alimi Hakim et-Tirmizi Hatmaül Evliya kitabında Hazreti Mehdi için şöyle demiştir. Nasıl ki peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ün Nübüvve verilmişse ve o bütün peygamberler üzerine Allah-u Teala'nın bir hücreti ise, velilerin sonuncusu olan bu veli, yani Hazreti Mehdi de ahir zamanda öyle olacaktır. Yani hadiste bildirildiğine göre Hazreti Mehdi aleyhisselam son veli olacak. Mühiddin İbnül Arabi Hazretleri Hakim et-Tirmizi Hazretleri'nin Hatmül Evliya'da sorduğu soruları cevaplandırmak için yazdığı El Cevabül Müstakim isimli eserinde de şu şekilde buyuruyor. Bunu hak kazanan ceddine, yani Muhammed'e çok benzeyen bir kimsedir. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam Arapçayı pek iyi konuşamaz. Fakat ahlaki hususunda ondan farklı da olmaz. Bakın Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bu açıklaması çok önemli. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Arapçayı pek iyi konuşamaz diyor. Demek ki Hazreti Mehdi Arapça bilmiyor. Ayrıca şunu da anlıyoruz. Hazreti Mehdi Arap değil. Olsa zaten ana dili Arapça olacak.
Evet.
Ve Arapça konuşacak. Ama Arabi Hazretleri hadisi açıklarken Hazreti Mehdi'nin Arapça bilmediğini söylüyor. Devam edelim. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin sözüne, o yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam orta boylu erlerdendir. Mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatime erer. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ismi diri olan bir yardımcısı vardır. Aslı ruhani, görünüşü insanidir. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir gecede ıslah edecek. Daha önce de söylediğimiz gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam Arapça bilmiyor. Herhangi bir medrese eğitimine de sahip değil. Ama Allah onu bir gecede ıslah ediyor. Yani eğitiyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. El Mehdi bizden ehli beytendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Yani feyizler ve hikmetlerle donatır. İslam alimleri ise bu hadisi şerifi şu şekilde açıklamışlar. Bir gecede Hazreti Mehdi Aleyhisselam ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakk'ın kendisine kutup mertebesini vermesine işarettir. O dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hazreti Peygamber'e verilen bu lütuf Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da veriliyor. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi'nin 52. ayette peygamberimize şöyle diyor, şeytan Allah'a sınırım. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, yani kitabı, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dini meselelerde zamandaki mücehitlerin en faziletlisi ve en mükemmeli. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a özel bir ilim verecektir. Hadiste şöyle bildiriliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahip olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Kab, kıyam edecek olanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam olarak adlandırılmasının sebebi gizli işlere hidayet etme sebebiyledir der. Devam edelim. Maşallah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi Aleyhisselam'ı çok güzel anlatıyor gerçekten. Çok detaylı anlatıyor. Yani fiziki özelliklerini de, karakter özelliklerini de konuştuğu dile kadar çok detaylı anlatıyor. Ne kadar değerli ve ne kadar özel bir ilme sahip olacağını da açıklıyor. Bediüzzaman Hazretleri de Mehdi'nin sahip olacağı ilmi üstünlükten bahsediyor. Onu da anlatalım. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müceddit, yani içtihat eden büyük İslam alimi, hem en büyük bir müceddit, her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimlerine verilen isim. Yenileyen, yenileyici yani. Hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, doğru yolu gösteren, hem kutbu azam, Müslümanları kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi olarak bir zat-ı nuraniye gönderecek. Ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den, yani Peygamber Efendimiz'in soyundan olacaktır diye bahsediyor. Gerçekten çok detaylı bir şekilde hadislerde de belirtiliyor yani.
Evet, Hazreti Mehdi hakkında çok çok detaylı değil mi? Çok ayrıntılı olacak şekilde bütün bilgiler verilmiş durumda. Günümüzde yaşadığı halen değil mi? Ve fiziksel ve o dönemde olacak sosyal olaylar ve o dönemde olacak coğrafi olaylar. Bütün hepsinin, bütün ayrıntılarıyla inşallah hepsi hem hadislerde hem de Bediüzzaman Hazretleri'nin birçok risalelerine inşallah bildirmiş durumda. Evet Akın Hocam.
İnşallah bir mail gelmiş, onu okuyayım ben. Selamünaleyküm, aleykümselam. Aile olarak programımızı büyük bir dikkat ve titizlikle izliyoruz. Ufkumuz ve irfanımız artıyor. Şahsım ve ailem adına şükranlarımı sunarım. Ben sosyal bilgiler, eşim matematik öğretmenidir. Kocaeli'den izliyoruz. Evet, çocuklarla ilgili de programlar beklediğini iletmiş. Şöyle bir talebi olmuş. İnşallah,
İnşallah olur. Normalde sabah yayınlarında çocuklarla ilgili belgeseller gösteriliyor. Ama anladığım kadarıyla canlı yayın herhalde. İşte.
Evet, evet.
İnşallah onu da ilerleyen zamanlarda olur.
Çünkü gerçi bebeklerle, anne sütüyle ilgili bilgiler verdik aslında onlardan. Evet,
sanırım ondan etkilenmişler. Maşallah A9 televizyona daha yeni belki diyebileceğimiz bir şekilde kuruldu ama hem izleyici sayısı hem de takip edip böyle iştirakta bulunan izleyici sayısı çok çok fazla hızlı bir şekilde artıyor. Hocamızın yayınları aynı anda 4 farklı yabancı dile de çevriliyor. İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca çevriliyor. İnşallah yakında başka yabancı diller de eklenecek. Yani aynı anda Türkçe'de dahil edersek 5 tane dilde canlı yayın oluyor her gün Allah'ın izniyle. Bütün dünyaya ulaşıyor ve dünyanın her yerinden böyle binlerce, yüz binlerce mektup alıyoruz maşallah. Dolayısıyla ilerleyen günlerde A9 televizyon çok daha fazla izlenecek ve kitlelere çok daha fazla ulaşacak. Çünkü Allah'ın yardımıyla oluyor bunlar. Allah'ın istediği şey bu çünkü. Allah'ın adını anlatıyoruz. Allah'ın tebliğini inşallah yapıyoruz. Başta hocamız olmak üzere. Ve Allah Kur'an'da da belirttiği şekilde dinimi, değil mi? Yardım, size yardım edeceğim diyor. İnşallah ayette.
Dinime yardım edene yardım ederim, evet, inşallah.
Ve bütün dünyada da Allah'ın adını biz burada hem bilimsel yönden, değil mi? Hem sosyal yönden, hem Evliyaullah'tan alıntılarla burada Allah'ın adını anlatıyoruz. Başka herhangi bir yayın yapılmıyor. Dünyanın tek Allah-u Alem reklamsız kanalı Allah'ın izniyle. Ve birçok kitleye ulaşan da inşallah o anlamda eşsiz bir kanal diyebiliriz inşallah.
İnşallah. Tabii bu dönemde tarz teknolojinin gelişmesi de çok değişik bir durum. Yani onu daha önce de anlatmıştık mesela. 1000 senesi ile 1030 senesi arasında teknoloji olarak pek bir fark yok. Değil mi yani? 1100 senesi ile 1130 senesi arasında da bir fark yok.
Evet.
İşte 700 senesi ile 730 senesi gibi, bunun gibi çoğaltabiliriz örnekleri. Ama 1400 ile 1430 arasında muazzam bir teknoloji farkı var.
Hicri. Evet.
Hicri yani, evet. 80'li evet. Günümüz.
1980'li dediğin gibi. Evet. Hocam. Evet. 2010 senesi arasında muazzam bir teknoloji farkı var. Yani bu teknoloji durdu da, yani binlerce sene, hatta 1400 sene dedi. Onun öncesinde de insanlık yaşamı var. Bundan 2000-3000 sene önce, 4000 sene önce de insanlar var. Bu teknoloji 4000 sene durdu da, bu internet, bu televizyon, bu uydu yayınları, bu baskı teknolojilerinin gelişmesi, buna benzer işte cep telefonu, işte iPhone'lar, iPad'ler, bu tarz teknolojiler, avuç içi bilgisayarlar. Bunlar durdu 4000 sene, 5000 sene insanlık tarihi boyunca. Tam 1400 senesine geldik. Hızlı bir şekilde 30 sene içerisinde muazzam bir hale geldi. Şimdi bu mucize değil de nedir bu? Ya insan düşündüğünde sırf ya bu 1400 sene, yani peygamberimiz hiçbir bilgi vermemiş olsa dahi. Bakın hiçbir bilgi vermediğini farz edelim. Ayrı zamanla ilgili. Vermese bile insan düşünür ya, yani bu 1980 yılında bir şey var. Bu acayip olaylar olmaya başladı. Teknoloji acayip gelişmeye başladı. Ondan sonra işte televizyonlar dünyanın her yerine ulaştı. İşte telefonlar acayip bir teknolojiyle gelişti.
İnternet.
İnternet zaten başlı başına. Bilgisayarlar çok acayip bir şekilde. Ve peygamberimizin o bildirdiği olayların gerçekleşmesi için böyle bir teknolojiye ihtiyaç vardı. Mesela peygamberimizin hadislerinde kişiye kendi topuğu konuşur buyuruyor bir hadisinde. Bir bakıyoruz. Ayakkabının topuğuna telefon koymuşlar. Yani telefonunu unutanlar için özel bir sistem yapmışlar. Gerçekten de topuğu konuşuyor. Hatta onunla gazete haberi var, böyle kişi, oradaki kişi ayakkabısını tutuyor böyle telefon gibi. Onun haricinde mesela gökten bir nida olunur buyuruyor peygamberimiz. Her kavim kendi dilinde işitir diyor. Yani gökten bir sesin geldiğini, uydu teknolojisi gökten geliyor biliyorsunuz. Ve her kavmin kendi dilinde işittiğini, demek ki dünya çapında bir simultane tercüme olduğunu bildiriyor peygamberimiz. Onun haricinde avucun içine bakıyor diyor mesela Hazreti Mehdi. Talebelerini görür. Mesela şu anda 3G sistemiyle gerçekten de avucumuzun içine baktığımız zaman herhangi bir kişi başka birisini görebiliyor avucunun içerisinde. Bunların olması için ama böyle bir teknoloji gerekiyor. 1400'e kadar böyle bir teknoloji yok. Bir anda 30 sene içerisinde böyle bir teknoloji ortaya çıkıyor. Yani sırf şu bile hiçbir bilgiye gerek kalmadan harika bir zamanda yaşadığımızı gösteriyor. Ve bu teknolojinin neden geliştiğini biz anlıyoruz. Yani İslam'ın dünya, İslam ahlakının dünyaya hakim olması için bu teknoloji yaratıldı inşallah. Bediüzzaman Hazretleri de zaten benim zamanımda diyor hayatın dar dairesi var diyor. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde o daireyi genişletecek diyor. Bakın Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle genişleyeceğini bildirmiş Bediüzzaman Hazretleri hayatın dairesini. Yani 1980'den itibaren gerçekten muhteşem bir, yani Hicri 1400'den itibaren gelişme var ve hayatın dairesi gitgide genişliyor. Mesela işte ilk başta bir oda büyüklüğünde olan bilgisayarlar şu an artık bir telefon büyüklüğünde. Evet. Yani onun yaptığı işlemin 10 katını 100 katını yapıyor belki bir telefonun işletim evet. sistemi. Şimdi bu hayatın dairesinin sürekli olarak genişlediğini görüyoruz o zaman. Bu da şimdi peygamberimiz Hicri 1400'de Hazreti Mehdi'nin faaliyetlerine başladığını bildirmiş ve onun genişleteceğini bildiriyor. Demek ki 1400'den itibaren genişlemesi Hazreti Mehdi'nin İslam ahlakını dünyaya hakim etmesiyle ilgili niyetiyle alakalı. Bunu anlıyoruz.
Evet. Hocamız Dabbetül Arz'ın bilgisayar olduğunu söylemişti. Çünkü yerden mamul, ki elektronik devrelerin değil mi? Birçoğu yerden mamul oluyor. Bilgisayar da bu teknolojilerin ve mesela insana bir şey haber verir diyor. Domuz fil kulağına benzer diyor. Domuz gözüne benzer diyor. Bu anlamda bilgisayarın tam tarif edildiğini görüyoruz.
Her renk vardır diyor mesela.
Her renk vardır diyor.
16 milyon renk
var. Seslenir diyor değil mi? Konuşur diyor. Ekrandan bize bütün görselli renklerini görüyoruz. Sesini duyuyoruz. Bizim sesimiz de karşı tarafa gidiyor aletten. Bir iletişim aracı gibi de kullanılabiliyor.
Her eve girer.
Evet. Her evde olması. Şimdi sen o şeyden bahsedince, Akın Hocam, teknolojiden bahsedince hakikaten en hızlı gelişen teknoloji herhalde internet oldu. Evet. Ve internetle alakalı sosyal cihazlar diyelim, iletişim cihazları çok gelişti. Bundan 10 yıl önce cep telefonu ve internet çok kısıtlıyken, mesela o benzetme çok güzel. 1000 yıl ile 1010 yıl arasında 10 yıllık bir şeyde çok fazla bir ilerleme olmuyor. Yani 1700 ile 1710 arasında çok acayip bir ilerleme olmuyor. Ama 2000 ile 2010 arasında muazzam bir ilerleme oldu. Yani çocuklardan herkese kadar cep telefonu oldu, bilgisayar oldu, internet her yere girdi. Evet. İnternet bir evin neredeyse doğal ihtiyacı oldu. Ve interneti kullanmasını bilmeyen kimse neredeyse kalmadı.
Yol olmayan köylere internet girdi
Türkiye'de. Evet. Ve çok basit bir şeyle gitti. Bakır kablo. Normalde telefonun hattından bir anda sesin yanında bizim karşımızda muazzam multimedya özellikleriyle bir cihaz çıktı karşımıza.
Hatta kabloya da gerek kalmadı artık.
Ve kablosuz da maalesef teknolojisi oldu. Bu hakikaten çok özel bir durum. Teknoloji de ancak Allah'ın istemesiyle olacak bir durum. Ve Allah bu dönemde teknoloji böyle diliyor ve bu şekilde oluyor. Daha önce de söylediğimiz gibi ol diyor Allah, bu şekilde oluyor.
Maşallah.
İnsanlar yeter ki bu dönemin özel bir dönem olduğunun farkına varsınlar. Ve çok çok özel bir çağda yaşamımızı bilip ona göre uğraşsınlar diye Allah herkese bilgisayarı, bunların hepsini oluşturarak inşallah böyle yapmasını inşallah istiyor Allah.
İnşallah.
Evet, programımızın sonuna geldik artık. Biz bir hatırlatma yapalım. Akşam saat 22'de Sayın Adnan Oktar la gece sohbetleri programını Gaziantep Olay TV, Harun Yahya TV ve A9 TV'den takip edebilirsiniz. Onur Hocama, Akın Hocama, Cem Hocama ve Furkan Hocama teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar.